güzel.
Çok güzel. Dolayısıyla adımız da uygun için. Hazırlayarak
güzel yemek.
Hayatın sesleri. Efendim, hoş geldiniz başkente. İşte başladı Hayatın Sesleri. 15.55'edik. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ali Serin ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de beklediğimizi hatırlatıyorum programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonları arayabilirsiniz program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adları Facebook'tan ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Ayıramaz bizi, ölüm bile ayıramaz bizi.
15.9'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri'nin ilk stüdyo konuğuyla hemen tanıştıralım sizleri. Psikiyatrist, psikoterapist, doçent doktor Sayın Cebrail Kısa bizlerle birlikte. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, her şeyi kontrol altında tutma isteğimizden söz edeceğiz. Aslında etrafımızdaki belki her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyoruz, istiyoruz bunu çok fazla. Olmayınca da mutsuzlaşıyoruz herhalde. Bu bir hastalık mıdır diye başlayalım mı, ne dersiniz?
Evet, hastalık boyutu da olabiliyor. Çok ciddi bir ruhsal hastalık, ruhsal sorun olabiliyor. Aslında kontrol bir bakıma hani sizin her şeyi insanın kontrol edebilme gücü var mı? Ya da bütün hayatımızı, çevremizi, yaptıklarımızı, bir şeyleri kontrol etmekle geçirebilir miyiz?
Zor değil
çok
mi?
Zor, çok
kendimizi
zor.
Kendimizi sıkıntıya sokuyoruz,
evet,
aslında.
Evet, evet. Şimdi tabii ki evrimsel bir bağlamı var. Yani yaratılış itibariyle hani bizim anksiyetemiz var, endişemiz var. Çünkü hayatta kalabilmek için bir belirsizlik var. Yani siz de hepimiz, dinleyicilerimiz de bunu çok iyi hatırlar. Çocuklar bebeklerini, bebekler ve çocuklar annelerini nasıl kontrol ederler değil mi? Hani
evet.
Gözleri odanın içinde onları arar. Ve anne görüntüden çıkınca ağlamaya başlarlar.
Evet.
Neredeyse 3-4 yaşına kadar hani anne kontrolü var. Evet, kontrol yaratılıştan itibaren birlikte getirdiğimiz bir şey. Aslında varlığımızı güven altına almakla ilişkili değil mi? Hani evimizi...
Biraz da korkularımız yatar mı altında?
Tabii ki.
Şimdi az
tabii
önce
aynen,
çocuktan söz edince çocuk
anksiyete ve korkularımız.
Korkar.
Tabii ki. Çünkü kendi başına işini göremeyecek, beslenemeyecek, bakıma muhtaç olduğu için büyük ihtimalle anneye. Evet, işte erişkinlikte de öyle, güvensiz hissederiz yani. Kontrol bizi güvenli hissettirir değil mi? Hı hı,
evet.
Evimizi biraz kontrol ettiğimizde, misafir geldiğinde dirlik düzenle ilişkili, hı hı. Hani trafik ışıklarından geçerken kontrol etmek değil mi?
Evet.
Hayatta kalmakla ilişkili, arabamızın yıllık kontrolünü yapmak.
Bunlar güzel aslında.
Çok güzel. Hele evet. Sağlık kontrolü.
Evet.
Değil mi? Evet, işte kontrol, hani şöyle baktığımızda bir noktaya kadar gerçekten bir kişilik özelliği, kişiliğin bir parçası olarak çok güzel bir şey. Bunu daha çok hani ben obsesif, hani aşırı olduğunda obsesif kompulsif kişilik özelliği gibi algılayabiliriz ama diğer taraftan da tamamen kontrolün çok önemli bir ruhsal hastalık olduğu ve tedavi edilmesi gereken bir durum olduğu vakalar da var.
Peki bunu nereden sonra anlayabiliriz? Kişi kendinde hissedebilir mi bunu, yoksa onun gayet doğal bir davranış hali olduğunu evet. mu düşünür?
Şimdi kişiden kişiye hakikaten değişiyor ama genelde birlikte yaşadıkları bunu daha çok kolay fark
evet.
eder. Hani siz de izleyicilerimizle beraber, dinleyicilerimizle beraber şöyle bir düşünelim. Yani evden çıkıyorsak, kapımızı bir defa kontrol ediyorsak, hani
evet.
Çantamızı ve anahtarımızı kontrol edebiliyorsak bir defa, hani yolumuza devam ediyoruz. Bir zaman kaybımız yok ve bu yaptığımız kontrol gün içinde zihnimizi çok meşgul etmiyor yani.
Ama ütüyü fişte unuttun mu, ocağın altını evet, söndürdün evet, mü diye evet. geri dönüp dönüp tekrar tekrar bakıyorsak evet. mı sıkıntı başlıyor?
Evet, yani zihinsel olarak çok önemli bir zaman ve uğraş oluyorsa, hı-hı. hani siz 5 kilometre gidiyorsunuz ve oradan tekrar dönüyorsunuz.
Evet.
Bu dediğiniz ütüyü, elektriği kontrol etmekle ilgili dönüyorsunuz ama yine içinize sinmiyor. Evet, zaman alma süreci bakımından, hı hı. ve kişilerin aslında hayatlarını devam ettirmekte zorluk yaşadıklarında.
Peki bu doğuştan gelen bir şey midir, yoksa yaşadığımız olaylar sonrasında mı karşılaşmaya başlıyoruz?
Şimdi hani şöyle söyleyeyim, çocukluk döneminden itibaren hani evhamlı anne babaların çocukları gibi evet. düşündüğümüzde 5-6 yaşından itibaren ya da ilkokula başladığından itibaren olan vakalar var. Hani bu hepsi hastalık bazında değerlendirmiyor. Bu bir kişilik özelliği olabiliyor. Ama sonradan da gelişiyor. Hani ben hastalık bazında vurguladığım zaman daha çok obsesif kompulsif bozukluğun bir alt kategorisi, belirtisi hı hı. gibi. Hani orada denilen şey güvensizlik ve şüphe. değil mi? Hani, hani evet. Aslında güvensizlik ve şüphemiz varsa ve biz çevreyi ve evdeki durum hakkında bilgilenmek istiyoruz ve hani başımıza kötü şeyler gelmesin diye habire kontrol etmeye çalışıyoruz. Evet, gerçekten hani aile içinde çocukluk dönemine dahi inip diyebiliriz. Güvensiz bir anne bağlanması varsa, anne gözden kayboluyorsa, yakınlarını erkenden kaybediyorsa ve ya da işini kaybediyor, ülkede bir travma yaşanıyorsa, evet kontrol davranışımız gelişir. Çünkü kontrol aslında nasıl bir şey? Güvensizliği telafi etme aracı gibi biraz düşünelim hani.
Evet, güvensizlik korku diyoruz ama bazen kendimizi daha akıllı, daha üstün görmüş olmamızdan da kaynaklanıyor olabilir mi?
Tabii ki. Yani işte her şeyi kontrolden geçirip her şey hakkında bilgi sahibi olmak, bir sohbete gittiğinde her alandan konuşabilmek, işte bütün Ankara'yı gezip en uç noktasına kadar bilip hani buraları biliyorum gibi. İşte bak, baktığımızda hani kontrol temelde güvensizliğin üstüne o güveni kazanmak için bir telafi aracı. Bu telafi aracı bütün hayatı kapsıyorsa, zihnimizi çok etkiliyorsa, bütün hayatı kapsıyorsa, çok bir semptomdan bir hastalığa doğru giden bir etkilenmesi oluyor. Hani insanın kontrole ihtiyacı var mı? Hani siz de şöyle bir düşünelim bir. Herhalde sabah değil mi? Evden çıkarken kapıyı yani bir kilitleriz. Değil mi? Arabayı kilitleriz gideriz. Yani toplam şöyle 3-4 dakikamızı alacak bir şey değildir gün içinde. Hani zihnimizi de o kadar uğraştıracak bir şey değildir.
Ki bazen bunları otomatik olarak yaparız. Kapattığımızın farkında bile olmayız değil
mi? Tabii ki. Zaten hani güvenli olanlar işte bizim dediğimiz. Hayattan beklentileri olan dostlarıyla, ülkeleriyle, işlerinden güvenli yetiştirilenler. Yani güvenli yetiştirilenler değil mi? Annelerini kaybolmayacağını biliyorlar zaten. Evet. Nereye gidecek yani? Evet. İşimiz kaybolmayacak yani. Ne olacak yani? Kapımız açık bırakılmaz zaten, çıkıp kilitlemişizdir. Yani her açık bıraktığımızda da hemen biri girecek diye bir şey de yok. Hani güvenli olanlar. Ama güvensiz olanlarda bu davranış pekişiyor.
Peki bu sık karşılaşılan bir şey midir? Örneğin bu tür hastalarınız çok var mıdır?
Şimdi
sizin
hasta bazında
meslek seçmenin etkisi var mıdır bir de?
Tabii ki. Şimdi mesela daha böyle hassas işlerde, daha böyle nasıl diyeyim,
yönetici
konumunda daha böyle istihbaratla ilgili olabilir, hassas işler, cerrahlarla ilgili olabilir, anesteziyle ilgili olabilir, daha hassas işlerde de mesleğin de bir özelliği olarak katkıda bulunabilir. Yani kişi birazcık kontrole meyilliyse, mesleğin gereği de temizlikle ilgili kontrol davranışı geliştirebilir. Aslına baktığımızda kişilik bazında %5-10'larda, yani bütün insanların %5-10'unda aslında var özellik olarak. Ama hastalık bazlı düşündüğümüzde daha düşük bir oran. Yani %2'lerde, 3'lerde.
Evet.
Bunun bazı kontrolün çok yoğun olduğu vakalarda veya kişilerde neredeyse günlük yaşamlarını 100 kere, 30 kere, 40 kere hani kontrol alıyor. Ve kendisi davranış olarak kontrolü yapmasa bile zihninde eksik kaldığına dair, güvensiz kaldığına dair düşünceler devam ediyor.
Evet, bu aslında kişiyi çok fazla yoran bir şey. Bir de çevresindekileri de rahatsız eden
bir şey. Çok güzel bir şey söylediniz. Kişiyi yoruyor zaten.
Evet.
Bir de çevresindekileri, özellikle çocuklar da varsa ve iş yerinde birlikte çalışıyorsanız, yani işte çocukları bazen okuldan geldiklerinde işte kapıda soymak gibi, hani onların kirli olduğuna dair, daha banyoya sokup ondan sonra yeni elbiseler giydirmek, yani her gün giyinen her şeyi değiştirebilmek, eve misafir kabul ettiğinde 3-4 saatlik bir misafir çay içmeye geliyor. Misafir gittikten sonra genelde, siz de belki duymuşsundur, hanım veya erkek de olabilir, daha çok kadınlarda sık, onlar da şeye başlıyor. Evin bütün çarşafları, neredeyse lavaboları tekrar kontrol ediliyor ve saat 1'lere 2'lere kadar iki kişinin misafir gelmesiyle bu yoğun bir zaman alıyor. Evet, hem yoksa kendileri
çok
için
keyifle geçirilmiş bir kesinlikle, zaman arkasından kesinlikle, ızdıraba dönüşüyor.
Kesinlikle en fazla yapacağın şey birazcık çırparsın, 5 evet. dakikalık değil mi? Hani evet, süpürgeyle evet. alırsın ama işte kontrol davranışı fazlalaşan kişilerde bu şekilde etkileri olabiliyor.
Evet. Peki çevremizde çok fazla var olduğunu düşünürsek nasıl baş edebiliriz bu kontrollü insanlarla?
Şimdi hani bizim dünyada her şeyden biz sorumlu değiliz yani. Yani zaten işler bizim dışımızda da kendiliğinden gidiyor. Yani ben bazen şöyle derim hani evet tabii ki temizliğe ihtimam gösteriyoruz ama bu tuvaletten çıktıktan sonra diyelim yemek yerken ellerimizi yıkayabiliriz. Ama her şeye dokunduğumuzda her şeyden bize bir mikrop geçecek gibi bir algı yok. Her saat evimize, arabamıza hırsız giriyor diye bir şey yok. Hani?
Evet.
Ve evet tabii ki kilitleyeceğiz ama insan aklı şöyledir. Zaten kilitlediğini %99 emin olabilirsin. Hı hı. Hatta %100 emin olabilirsin. Hayatımıza baktığımızda benim en büyük tavsiyem şu. Kaç defa kapıyı açık unuttunuz? Size de soruyor mesela.
Evet. Hı. Hiç unutmadım.
Evet. Ben şöyle bir defa hani.
Evet.
Değil mi anne?
Evet.
Kaç defa ütüyü bıraktık açık?
Ben hiç bırakmadım.
Bak, evet. Yani şöyle diyorum. Bu endişeyi ben bir iki defa yaşadım. Ütü önemli mesela hani evet. diyelim. Değil mi? Ütüyü fişte bıraktınız ve açık olarak
ama
masada bıraktınız.
Ama bıraktın mı diye dönüp baktığım ha. oldu ama bırakmadığımı
aynen,
gördüm.
Aynen. İşte bu çok az aslında baktığımızda. Hı-hı. Yani onun için bizler bunları kontrol etmemize gerek yok.
Evet.
Ama ben mesela ütü için diyebilirim ki aklında bu şüphe varsa evet dönelim.
Evet.
Yani
çünkü ütünün, ciddi,
evet,
bir
ciddi
risk,
sonuçları. Evet. Yani bu endişeler hepimizde belki %30'larda 40'larda hani yaşla beraber unutkanlık, dalgınlık, işlerin yoğun olmasından dolayı evet, bazen evet. Ne yaptığımızı şaşırırız ama genelde bunlar dönmemizi gerektiren şeyler değil hani.
Evet.
Onun
evet.
için en büyük baş etme yeri bu. Hani bugüne hı-hı. kadar hayatında kaç defa bunu yaptın? Kaç defa başına geldi? Hani evet. onu rahatlatmaya çalışırız. Evet. Niye? Geri dönmeye gerek yok. Yani bir şeyi iki defasına baktığımızda bütün insan hayatına değil mi?
Evet.
İki defa kontrol etmeye gerek
yok.
Yok.
Peki kontrollü insanlar için kendilerinin vazgeçebilmeleri için önerileriniz neler olacak?
Şimdi hani kontrol hani sizinle programda bir kontrollü konuşalım diyelim. Hani istediğimizi meramızı anlatma şansımız olmaz. Hani bir sohbeti kontrollü olalım, espri ve duygumuzu katamayız.
Katamayız evet.
Kontrol belli sınırlar arasında bir insan ilişkisi, böyle ilişkileri daralmış bir kişi, işten ve iş yerinden memnuniyetsiz, yani hatta aile içinde hani çok kontrole meyilli olanlar hem kendilerine hem aile üyelerine keyifsizlik verirler.
Evet.
İşte önemli olan bunu fark edebildiğimizde bugüne kadar yaptığım bu kontrol davranışlarının sana ne getirdiğiyle ilgili
evet.
ve biz bunları yavaş yavaş en bırak hangisini bırakabilirsin mesela hani diyoruz. Aslında ütü gibi değil en zararsızından yani hani kapıyı kilitlerken sadece bir defa hani şöyle itiyorsun elinde
evet.
ama ikinci kontrol yok hani. Dönmek hı hı. de yok.
Evet.
Bizim bilişsel davranışçı yani güvendeyiz. Dünya güvende. Her gün başımıza ölümcül bir şey gelmiyor. Hani her gün mikrop bulaşmıyor. Su içerken elimize masayı değdirirken hani olumsuz hı hı. bir şey olmuyor. Hani bu kontrol davranışın geri planda aslında tehdit eden güvensiz bir şey olmadığını gösterdiğimizde yani o düşünceyi değiştirdiğimizde kontrol davranışlarını azaltabiliriz ve kişi şunu fark edebilir. Daha keyifli daha rahat olduğunu, iş yerine gitmişse veya geziye gitmişse aklı kontrolde, evde değil mi eksik bıraktığı
evet,
şeyde
evet.
değil, daha keyif alır yaşamda.
Evet, mutlaka ama şimdi sıklıkla kadınlarda görülen bir şey olduğundan söz ettiniz. Dolayısıyla kadınların üzerindeki sorumluluğun çok fazla olmasından aynen, da kaynaklanıyor aynen, galiba birazcık.
Tabii ki. Yani güvensizlik teması özellikle. Evet, siz mutfağa kapının kilitlenmesi, söyleyin temizlikten, alışverişten değil mi?
Evet.
Sorumluluklar fazla olduğunda evet, onlarda daha fazla gelişiyor. Çocukların büyütülmesi de bütün kadınların görevi.
Tabii. Neredeyse. O zaman kadınların üzerinden biraz sorumluluk alınırsa belki bunların da üstesinden gelinebilecek.
Hayat zaten paylaşıldığında yani işte anahtar kapının arkasında kaldı. Niye sen kontrol etmedin değil mi?
Evet.
Çocuk da bunu diyor, baba da diyor. Niye? Çocuk ve baba evin ürünü değil mi yani?
Evet.
Ütü kaldı fişte. Tamam, anne ütü yapmış olabilir. Evdeki bireyler de ütüyü fişten çekmekle sorunlar. Kapıyı kilitlemekle ilgili, arabayla ilgili. Yani bu çok güzel bir yere değindiniz. Kesinlikle.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu konuda bilgilendirdiniz bizi. Sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle. Psikiyatrist, psikoterapist, doçent doktor Sayın Cebrail Kısay'dı Hayatın Sesleri'nin bugünkü konuğu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya. O dolaşmış daldan dala, savurmuş yüreğini. Ben bölmüşüm yüreğimi, baş kaldıran dizelere. Ağlamakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek. Bunu yitirmekmiş, düşsel bir oyuncak. Yanmış hepsi yan, yanmış hepsi yan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Çektim günlerce, acı çektim susarak. Şu kısacık konutlukta, deprem kargaşasında. Yaşadım birkaç bin yıl, acılara tutunarak. Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. Aramakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek. Bunu yitirmekmiş, düşsel bir oyuncak. Yalanmış hepsi yan, yalanmış hepsi yan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Yalanmış hepsi yan, yalanmış hepsi yan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Yalanmış hepsi yan, yalanmış hepsi yan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş.
Yalanmış, hepsi yalan. 15.28 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Merhabalar sevgili Yusuf Özkan.
Merhaba, iyi yayınlar Nilgün Doruk.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, bahar temizliği için ipuçları isteyeceğiz sizden. Artık bahar geldi, evlerde temizlikler başladı. Vereceğiniz ipuçları neler olacak merakla bekliyoruz.
Evet, her yerde hummalı bir çalışma var. Baharı hisseden bütün ülkelerde kadınların işi zor. Tabii ki öncelikle erkeklerin de mutlaka işin bir ucundan tutması gerekiyor. Onu hatırlatarak hemen ipuçlarına geçelim. Avrupalı uzmanların verdiği bilgiye göre genel temizlik yapılırken unutulan şeyler var. İşte bunlardan birkaç örnek. Yastık kılıfınızı 2 günde 1 mutlaka yıkayın diyorlar. Bilgisayarınızı, klavyenizi, tüm uzaktan kumandalarını her hafta bir kez antibakteriyel temizlik ürünleriyle temizleyin. Abajur her hafta tozlanır. Dikkatli olun. Çocuk oyuncakları her hafta en az bir kere çamaşır makinesine atılması gerekiyor. Yine oturma grubu, oturma takımları, elektrikli süpürgeyle haftada en az bir kez temizlenmeli. Havlular 2 günde 1 40 derecede yıkanmalı. Lavabo her gün çamaşır suyuyla dezenfekte edilmeli. Makyaj fırçası da yine haftada bir kez mutlaka temizlenmeli. Bunun dışında çamaşır makinesi her ay en az bir kere sirkeyle yıkanmalı. Aynısı bulaşık makinesi için de geçerli. Ve yatak zamanımızın günün büyük bölümünü geçirdiğimiz önemli bölümünü geçirdiğimiz yatakların temizliği de oldukça önemli. Ve düzenli olarak yatağın belli aralıklarla döndürülmesi, çevrilmesi gerekiyor. Ve en fazla 7 yıl sonra da değiştirilmesini öneriyorlar uzmanlar. Yine perdeler her 15 günde bir yıkanmalı. Diş fırçası 3 en fazla 6 ay sonra değiştirmeli. Yine havalandırma ve menfezleri her 4 ayda bir temizlemek gerekiyor. Ki gerçek anlamda bir temizlik olabilsin. Yani genel anlamda evi temizleme dışında bunlara da dikkat edildiği sürece gerçek bir hijyenden ve temizlikten söz edilebileceğini belirtiyor uzmanlar Nilgün Doruk.
Evet, gerçekten bunları hemen her gün yapmamız gereken ancak detay temizliğe giriştiğimizde unutulan küçük şeyler. Teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Şimdi bir başka konuya geçelim. Şimdi tek parmakla esir edilen hayatlardan söz edeceğiz. Çünkü artık akıllı telefonlarla tek parmakla her şeye ulaşabiliyoruz. Ancak ciddi anlamda bir bağımlılık var. Özellikle bizim ülkemizde de gençlerde. Şimdi Hollanda'da bu telefon bağımlılığının tedavisi için klinikler açıldı herhalde. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Özellikle bizim de ülkemizde gençlerin ve çocukların büyük bir risk altında olduğunu düşünerek.
Evet, bu aslında söylediğiniz gibi dünyanın genelini ilgilendiren büyük bir sorun ve teknoloji şirketleri özellikle bu şekilde tasarlıyorlarmış. Basına yansıyan makalelerde, yorumlarda tek parmakla kontrol edebilme ve bunun bağımlılığı arttırdığını belirtiyorlar. Psikiyatristler henüz acı vermediği için, acı çektirmediği için bunu bağımlılık olarak kabul etmiyor. Ancak onun dışındaki bütün sağlık departmanlarında artık ciddi bir bağımlılık sorunu, sağlık sorunu olduğu kabul ediliyor. Özellikle fizyoterapistler arasından. Çünkü son dönemde gençler ve çocuklar arasında fizyolojik rahatsızlıklar nedeniyle fizyoterapistlere başvuranların sayısı giderek artıyor. Bunun için de daha önce kumar ve diğer zararlı alışkanlıklar için açılan bağımlılık merkezlerine şimdi akıllı telefon bağımlılığı da eklendi. Buna ilişkin tedaviler yapılmaya başlandı Hollanda'da. Tabii ki sadece bununla sınırlı değil, sağlık ve psikolojinin dışında sosyal yaşamı da oldukça ciddi bir şekilde etkiliyor. Artık telefon yaşamımızın en vazgeçilmez aksesuarlarından birisi. Bir görüşmeye gittiğimizde ya da bir misafire gittiğimizde ilk masanın üzerine konulan şey artık telefon oluyor ya da wifi şifreleri sorulmaya başlanıyor. Bunun da özellikle çocukların gelişiminde çok ciddi sıkıntılar doğurduğu belirtiliyor. Yine profesör, Hollandalı profesör Jan Derksen'e göre ebeveynlerin çocuklarına zaman ayırma konusunda çok ciddi sıkıntılar yaratıyor ve bu özellikle yeni yetişme çağında olan çocukların ya da 9-10 yaşında yaş grubunda ciddi psikolojik sorunlara yol açtığını belirtiyor ebeveynlerin ilgisizliği. İşte bu nedenle de bu kliniklerde bir taraftan da ebeveynlerin bu konuda konuda dikkatli olması için yoğun çalışmalar, psikolojik testler yapılıyor. Yani her açıdan, hem sağlık açısından hem de sosyal gelişme açısından geleceğin en büyük tehditlerinden birisi olarak görünüyorum.
Evet. Umarız bir an önce önlemler alınır bu konuda. Sevgili Yusuf Özkan, şimdi kozmetikler, hepimizin hayatında hemen her gün karşılaştığı kozmetikler içerisinde bulunan asbestlerle ilgili uyarılar var. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Hollanda Çevre Bakanlığı geçen hafta yaptığı araştırmada ulaştı bu sonuca. Amerikan merkezli, Türkiye'de de ürünleri satılan bir firmanın ürünlerinde özellikle asbest bulunduğu belirlendi. Bu anlamda tabii ki halk sağlığı açısından ciddi bir alarm olarak değerlendirildi Hollanda Çevre Bakanlığı tarafından. Çünkü asbest solunduğu zaman akciğer kanserine yol açabilen oldukça tehlikeli bir madde. İlgili firma haberlerin ardından ürünleri raflardan çektiğini açıkladı. Ancak sadece 9 kalemde tespit edildi. Yapılan araştırmalarda yüze sürülen renklendiricilerde özellikle asbest bulunduğu belirlendi. Ancak bununla sınırlı olmadığını belirtiyor uzmanlar. Daha değişik ürünlerde de bu tür kanserojen maddelerin olduğunu belirtiyorlar. Solun dışında cilde önemli ölçüde zarar verdiğini belirtiyorlar. Cilt bozukluğu, özellikle hassas ciltlerde ciddi sıkıntılara yol açabildiğini belirtiyorlar. Bu nedenle de hem makyaj malzemesi üreten, güzellik malzemeleri üreten endüstriye hem de tüketicilere çağrıda bulunuyorlar. Bu konuda biraz daha dikkatli olun. Hani güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın uyarısını yapıyorlar.
Sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle başkentten selamlar, sevgiler.
Hoşça kalın, yayınlar.
Bir dost, ne bir...
acil sevgili. Dünyadan uzak bir deli, beni sarar melankoli.
Saatlerimiz 15.40'ı gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Cem Özkan bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar Nilgün Hanım. Dinleyicilerimize de buradan merhaba diyelim.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, son zamanlarda bir organik tarımdır, organik beslenmedir gidiyor. Şimdi daha sağlıklıymış, çevreye daha az zararlıymış, kimyasal madde barındırmıyormuş gibi söylemler mevcut. Tabii bir kavram kargaşası var bununla ilgili. Detaylı bilgileri sizden almak üzere davet ettik. Geldiniz, kırmadınız, sağ olun. Nedir efendim organik tarım deyince ne anlıyoruz? Ülkemiz toprakları uygun mudur? Biz organik tarım arazilerine sahip miyiz acaba?
Şöyle bir tanımlama yapalım. Birçok tanımı vardır. Aslında resmi tanım da çok uzundur ama dinleyicilerimizin kafasını da karıştırmayalım ama işi de tekniğine göre de anlatmamız lazım.
Evet.
Ben derslerde şöyle bir tanım yapıyorum. Organik tarım, bozulan ekolojik dengenin yeniden tesis edilmesi. Nasıl oluyor bu? Şimdi siz geleneksel tarım yaptığınızda, hı hı, çok yoğun girdi kullanıyorsunuz. Sentetik ilaç kullanıyorsunuz, tarım ilacı kullanıyorsunuz, hormon kullanıyorsunuz, sentetik gübre kullanıyorsunuz. Ekolojik denge bozuluyor. Şimdi organik tarım bozulan ekolojik dengenin tekrar tesis edilmesi ya da mevcut sağlıklı ekosistemin sürdürülmesi ve geliştirilmesi diyoruz.
Evet.
Yani buradan şu çıkıyor, organik tarım her yerde yapılabilir. Mesela siz geleneksel bir tarımla ekolojik dengeyi bozmuşsanız, organik tarıma geçerek orada ilaç baskısını, orada gübre baskısını, hormon baskısını, yani sentetik girdileri azaltarak orada ekolojik dengeyi yeniden tesis edebilirsiniz. Yani doğal dengeyi kurabilirsiniz. Su kaynaklarını koruyabilirsiniz. Biyolojik çeşitliliği koruyabilirsiniz. Organik tarımın kısaca tanımını böyle yapmış olalım.
Peki bizim topraklarımız uygun mudur?
Bütün topraklar uygundur. Bu tanımda şu var. Diyor ki tanım, bozulan ekolojik dengeyi, yani topraklarınız kirliyse bunu temizlemek için organik tarımı seçebilirsiniz. İşte toplumda,
peki bu organik tarım öncesi toprağı temizlemek adına yapılan bir işlem var mıdır?
Hayır, şöyle yok. Bir şey, yani burada organik tarımda siz yoğun ilaç baskısını kaldırıyorsunuz. Sentetik, peki, ilaçlama yapmıyorsunuz, gübre yapmıyorsunuz.
Ben kaldırdım onu ama yandaki komşumun toprağında yine organik tarım yok. Oradan sızan su ya da oradan toprak altındaki atıklar benim arazime zarar verip yine organik tarım mı yapmış oluyor muyum?
Yapmış olursunuz. Yani aslında bu şöyle bir şey, organik tarım doğaya zararsız bir üretim şekli değil. Şimdi geleneksel tarımda siz doğayı katlediyorsunuz, çok zarar veriyorsunuz. Şimdi organik tarımda da aslında doğaya bir miktar zarar vereceksiniz. Nasıl zarar vereceksiniz? Mesela bir tarlayı boş bırakırsanız orada doğal olarak birçok yabancı ot var. Türkiye'de evet. aslında bu konuda çok zengin. Hı hı. Mesela yüzlerce yabancı ot var. Siz yabancı otu kaldırıyorsunuz, tek tip ürün yapıyorsunuz. Mesela buğday yetiştiriyorsunuz. Ama organik tarım böyle demiyor. Eğer tek ürün yaparsanız ekolojik dengeyi mahvedersiniz. Niye? Evet. Oradaki canlıların yok olmasını sağlarsınız. Ha, organik tarım her tarafta olabilir. Komşunuz geleneksel tarım yapıyorsa orada bir emniyet şeridi bırakılır. O emniyet şeridinden sonra sizin ürününüz organik olur. Evet. Ama organik üründe de bir miktar zarar vardır. Ama bu zarar hiçbir zaman katletmek değildir. Yani organik tarımda bir günahı vardır. Hı. Fakat konvansiyonel tarım oldukça zararlıdır. Biz organik tarımda bu zararları azaltmak istiyoruz. Toplumda böyle bir bilgi var. İşte gelirken sürücü arkadaş da bana merak edip soruyor. Yani Türkiye'de organik tarım yapacak alan kaldı mı? Hayır, organik tarım her yerde yapılabilir. Evet. Ekolojik denge bozulmuşsa, topraklar kirlenmişse bunun bir bekleme süreci vardır. 2 yıl ya da 3 yıl. Ha, bu süreyi beklersiniz. Doğa o kadar güçlü ki oradaki faydalı böcekler artık çıkmaya başlar. İşte toprak organik madde miktarı artar. Ve dolayısıyla zararlı problemi, hastalık problemi azalır. Yani biz organik tarımı sağlıklı, temiz topraklarda da yapabiliriz. Kirli topraklarda da yapabiliriz. Belli bir bekleme süresi var. Doğanın tekrardan uyanması için. Evet. O süre 2 ila 3 yıl. Bir kontrol sertifikasyon kuruluşuna siz başvuruyorsunuz. O sizin bahçenizi inceliyor. Tarlanızı inceliyor. Özel şartlar olmazsa işte 2-3 yıl. Bazen bu süre daha kısalabiliyor ya da uzayabiliyor.
Evet.
Bu aradaki ürününüz geçici organik ürün oluyor. Ondan sonra 2-3 yıl sonra siz gerçek organik ürünlere ulaşıyorsunuz. Bu sürenin amacı da doğanın kendini yenilemesi. Bu 2-3 evet. yıllık bir süre.
Şimdi özellikle semt pazarlarında, kurulan köy pazarlarında hep organik ürün satıldığı söylenir. Biz de hep ona yöneliriz. Peki bunun ayrımını nasıl yapacağız? Çünkü köylünün ya da birinin bahçesi vardır. O bahçeyi ekmiştir. Ben organik tarım yapıyorum diye eşine, dostuna, çevresine dağıtır. Belki de satar.
Evet, bunu kısaca şöyle yapalım soruyu. Doğal ürün organik midir?
Evet.
Hayır, bir ürünün organik olabilmesi için onun sertifikalı olması lazım. Bu sertifika şu, siz gidiyorsunuz bir sertifikasyon kuruluşuna, o sizi destekliyor, denetliyor ve belge veriyor. Evet, Tarım Bakanlığı da bu firmayı destekliyor. Dolayısıyla organik ürün şu demek aslında, doğal ürün. Evet. Siz bir orman alanındasınız. Diyelim ki ıhlamurunuz var ya da kestaneniz var. Hı hı. Siz burada bir tarım yapmıyorsunuz. Burada toplayıcılık yapıyorsunuz. Ama siz bu ürününüze, orman alanındaki ürüne, doğal alandaki ürüne organik belgesi de alabilirsiniz. Orman Bakanlığı'na gidersiniz, izinleri alırsınız, siz denetlenirsiniz, ürününüzün sağlıklı olduğu ortaya çıkarsa ürününüze organik dersiniz. Ama sertifikanız yoksa siz o ürüne organik diyemezsiniz, belki de çok sağlıksızdır. Yani o ürünün sağlıklı olduğu, çevreye duyarlı bir şekilde tarım yapıldığını gösteren bir belgedir. Yani biz sertifikası olmayan ürünleri organik olarak kabul edemiyoruz. Buradan da dinleyicilerimize şunu söyleyeceğiz. Eğer ki bir ürünün organik olup olmadığını renginden, şeklinden, kokusundan anlama imkanları yok.
Örneğin bir yumurtayı sarısının renginden anlayamayız
Kesinlikle anlayamayız. Sertifikasını soracak. O sertifika size nerede üretildiği, hangi koşullarda üretildiği, kim tarafından üretildiği ve o üretim sürecinde neler kullanıldığını gösteren bir belgedir. Kurallara uyarak yapıldığını gösteren bir belgedir.
Evet. Bu konuda doğru bilinen yanlışlar var. Birazcık da onlardan söz edelim isterseniz.
Evet. Çok fazla sayıda.
Yumurtanın sarısının renginden belli olduğu gibi.
Evet. Bunun için o kadar kavram kargaşası var ki dedik mesela doğal ürün organik üründür. Değil.
Değil.
Organik ürün ve doğal ürün birbirinden farklıdır. Mesela arılı ürün organik üründür. Mesela pazara ben çok sık giderim. Bazen domateslerin üzerinde bombus arılarının resmi vardır. Evet. Ve orada satıcılar organik ürün der. Şimdi tabii ki organik ürünlerde siz arıyı kullanabilirsiniz. Ama sertifikası olmazsa ona organik diyemiyorsunuz. Çünkü organik tarımın birçok kuralı var. Örneğin buradaki arıyı tozlanma miktarı artsın diye kullanıyorsunuz. Bu doğru ama tarım ilacı, sentetik tarım ilacı da kullanmış olabilir. Yani bir ürünü eğer arı varsa üzerinde bunu organik diye almamaları gerekir dinleyicilerimizin. Çünkü sertifikası yoksa muhtemelen ilaç da kullanılmıştır. Sentetik ilaç, sentetik gübre kullanılmıştır. Yani arılı ürün, organik ürün diye satılıyor. Bu doğru değil. Kavram kargaşalarından bir tanesi bu. Bunun gibi birçok var.
Kurtlu, eğri büğrü gıdalar.
Evet, çok fazla. Mesela buna da medya neden oluyor. Mesela ben aslında organik tarımın ne olduğunu değil de ne olmadığını anlatmaya başladım. Bu da hoş bir şey değil. Şunu televizyondan aldım. Bir uzman, aslında konu uzmanı olmayan bir akademisyen, işte soruyorlar, işte biz ürünün organik olduğunu nasıl anlarız diye.
Evet.
Eğer ki ürünün şekli bozuk ise, kurtlu ise bu ürünü organik diye alabilirsiniz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Evet, siz ilaçlama yapmış olabilirsiniz ama ilaçlama zamanını ayarlayamazsanız o meyvede kurt olabilir. Dolayısıyla yani siz şunu demeniz doğru bir şey değil. Kurtlu ürün organik üründür. Fakat medyada bu gibi bilgilere ulaşıldığını duyuyoruz. Bunun gibi birçok ürün, birçok problemimiz mevcut.
Evet. Peki bu organik gıdaların korunması nasıl, neyle yapılıyor? Nasıl koruyoruz?
Şimdi tabii ki bizim işimiz orada aslında. Evet. İlaç kullanmayacaksınız fakat ne yapacaksınız? Bunun için birçok alternatif var. Bunlardan bir tanesi de biyolojik mücadele. Hı hı. Evet, doğada zararlar var. Bu zararlarla mücadele etmeniz gerekir ama bu zararların faydaları var. Hı hı. Mesela yaprak biti diye yeşil renkli çok zararlı bir türümüz var. Bunu yiyen uğur böceği var. Ya da gelin böceği, hepimizin evet, bildiği benekli. Aslında bunun uğuru şuradan gelir. O faydalı böceğimiz zararlı yaprak bitlerini yer. Şimdi doğada zararlı popülasyonu, zararlı yoğunluğu arttıkça bu uğur böceğinin de sayıları artıyor ve zararı indiriyor. Şimdi biz biyolojik mücadele diyoruz. Bu faydalı böceklerin insan eliyle kullanılmasına biyolojik mücadele diyoruz. Ziraat fakültesinde de bu faydalı böcekleri üretiyoruz. Hı hı. Doğada 300 bin adet bu faydalı böcek var. Evet, Batı bu konuda bizden çok daha iyi durumda. Şu anda ticari olarak 100'den fazla uğur böceği gibi farklı türü yetiştirip üreticilerine veriyorlar. Hı hı. Bunlar da hiç ilaç kullanmadan bu faydalı böcekleri kullanarak evet doğal dengeyi sağlıyorlar ve sağlıklı ürünleri ortaya çıkartıyorlar. Bunun gibi birçok farklı yöntemler var. Türkiye'de de biz bunu uygulamaya başladık.
Aslında Ziraat ne Fakültesi eklersen olarak da. Onu biçersin diyoruz.
Ki.
Çünkü genetiği değiştirilmiş tohumlarla sağlıksız tarımın dönüşü yine bize oluyor. Dolayısıyla bilinçli tüketici olunması şart.
Tabii şimdi galiba. Aslında Nilgün Hanım, organik tarımın birçok yönü var. Tabii biz tüketiciler daha çok sağlık yönüyle ilgileniyoruz. Bu da doğru bir şey değil. Aslında biz çevre odaklı düşünebilirsek organik tarımı, mesela tarım alanlarında işte bu ilaç kullanımını, hı hı, sentetik gübre kullanımını azaltırsak sağlıklı çevrede yaşayacağız. Ve biyolojik çeşitliliğimizi koruyacağız. İşte yerli tohumlarımızı koruyacağız. Tabii ki bu korumada, bu kadar sağlıklı bir ortamda insanlar da sağlıklı beslenecek. Eğer ki biz bu gen kaynaklarımızı kullanamazsak, ileride GDO'lu ürünlerle beslenirsek bu bir tercih meselesi. Eğer ki tüketici üreticiyi desteklerse organik tarım konusunda, evet, sağlıklı beslenecek, sağlıklı bir ortamda yaşama imkanını bulacağız.
Peki bu konuda sağlıklı bilgiye ulaşabilecekleri bir yer var mıdır dinleyicilerimizin?
Şimdi tabii ki bir kavram kargaşası var, medyada var, insanlar arasında var. Ben önerim şu olacak aslında, insanların sağlıklı bilgiye biraz araştırarak, yani konu uzmanlarının yayınlarını okuyarak bu bilgilere ulaşabilirler. Ben bir de şöyle önerim var, pratik bir önerim. Pazara gitsinler, organik pazara. Örneğin Ankara'da iki tane pazar var. Benim dersimden öğrenciler geçemez pazara gitmezse. Evet. Pazara gidecekler, o üreticilerle konuşacaklar. Evet, organik üretimi nasıl yapıyorsunuz? Diğerinden farkı nedir? Bir bu. İkincisi de gidecekler, üretim yerini görecekler. Doğal ortamında, evet, o ekolojik dengeyi tanıyacaklar. Birebir bu bilgilere
en
ulaşacaklar.
En önemli yollarından biri diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun, var olun.
Ben
Ankara Üniversitesi
ederim.
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Özkan'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentte buluşmak üzere. Hoşçakalın.